Ayrım 19.
Yek vücut olan İslam alemi, Hazreti Mehdi'nin riyaseti altına huzura kavuşmuş, dünyanın öbür yakasını hizaya getirme hazırlıklarına başlamışlar. Hazreti İsa da aynı maksat için çalışıyor. Akit Gazetesi 12.3.1997. Bu hayaller, siyasal İslamcıların kurmayı amaçladıkları sistem hakkında bilgilenmek isteyenlere ışık tutucudur. İnsan haklarını, çağdaşlığı, özgürlüğü yok eden bir sistemin hayalini kuranların, buna demokrasiyi alet etmeyi amaçladıkları son derece açıktır. Peygamberlerden sonraki 4 halifenin seçimini, İslam'ın demokrasiye açık bir din olduğu şeklinde yorumlamaksa çok zordur. Zira toplumda temsil edilen görüş inançların, din odaklı bir seçicilik içinde halkın oyuna sunulması halinde, gerçek bir demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Örneğin, bir İslam devletinde birden çok siyasi parti bulunsa bile, bu siyasi partilerin hepsinin İslam devleti ilkelerini yaşama geçirmek istemeleri durumunda demokrasiden söz edilemez. İslam'la yönetilenlerin özgür iradeleriyle ehil olan kimseleri yönetici olarak seçmesi ve onlarla hukuki bir sözleşme, biat, akt etmesini ya da işlerin şura ile yürütülmesini demokrasi olarak nitelemek de mümkün değildir. Zira demokrasi, farklı düşünce ve inançlara da temsil edilme, seçilme ve yönetme hakkı veren bir sistemdir. Bir İslam devletinde halkı dini esaslara göre yönetmeye talip olan bir partinin yanı sıra, din ve devlet işlerini birbirinden ayıran, laik devlet anlayışına sahip bir siyasi parti de kurulabiliyorsa demokrasiden söz edilebilir. Ancak tüm siyasal rejimler gibi, İslam devleti de kendi varlığını korumayı öncelikli hedef olarak alacağından, laik, demokratik bir devlet anlayışına izin vermeyi doğal olarak kabul etmeyecektir. Kaldı ki demokrasi örneği gibi takdim edilen halife seçimlerinde bu seçime halkın bütünü katılmamıştır. Halifeyi başkentte oturan, ileri gelenler seçmiş, biat ise diğer yerleşim merkezlerinden alınmıştır. Ali Bulaç, adı geçen eser S-211. Dolayısıyla halkın iradesi sandığa yansımamıştır. Öte yandan seçilen halifenin iktidar süresi belirlenmemiş ve halifeler kaydı hayat şartıyla yönetimde kalmışlardır. Hatta hukuk ihlal eden, baskı ve şiddete başvuran halifelerin bile hangi yöntemle azledileceği belli olmadığından halkın halifeyle gelen iktidarı değiştirmesi için kılıca başvurması gerekmiştir. Zaman içinde hilafet, saltanatla bütünleşmiş, dini önderlik babadan oğula geçmeye başlamış ve biyoloji kanunları Allah'ın gücünü arkasına alarak ümmeti yönetme hakkını tayin eder olmuştur. Günümüzde ise din devletini alkış tutanların ve iktidar hırslarını Allah'ın gücünü arkalarına alarak tatmine çalışanların, bu yönetim erkinin kendilerine hangi kutsal vahiy ile devredildiğini açıklamaları gerekmektedir. Kur'an'ı çağdaş dünyanın tüm ihtiyaçlarına cevap veren bir kutsal kitap olarak kabul etmek mümkün müdür? Bazı İslam bilginleri bu konuda büyük gayret içindedirler. Bu gayret öylesine büyüktür ki yapılan Kur'an yorumları adeta yeni bir din yaratmayı eşdeğer hale getirilmektedir. Buna karşı çıkan radikal İslamcı kesimse dini çarpıtmaya çalışanları ağır bir dille eleştirmektedir. İşte bu kesin eleştirilere bir örnek. Abdurrahman Dilipak, "Sizi Allah ve Kur'an ile aldatmasınlar" başlıklı yazısında şöyle yazıyor. İslam adına hümanist, rasyonalist, pragmatist bir din icat etmek isteyenlere dikkat etmek gerek. Kur'an'daki İslam talebini alkışlıyorum, destekliyorum, övünüyorum. Ama bunu istismar etmek isteyenlere karşı da dikkatli ve duyarlı olmak zorundayız. Kur'an'daki İslam, laikleştirilmiş İslam değildir. Kur'an'ı açıp okuyunuz. Kur'an'ın her hükmüne tabiyiz. Değil bir ayetini, bir harfini inkar eden dinden çıkar. Akit Gazetesi 6-2-1997. Toplumun gelişen ihtiyaçlarına Kur'an ve sünnetle cevap verebilmenin mümkün olmadığı, zaman içinde ortaya çıkmış bir İslam hukuku, Kur'an ve sünnete bağımlı kalmanın zorluklarını yaşayarak beşeri ihtiyaçlara insan aklının yorumlarıyla çözüm aramak zorunda kalmıştır. Ancak Kur'an ve sünnetin bağlayıcılığı, insan aklının beşeri ihtiyaçlar doğrultusunda çözüm bulma imkanlarını ve özgürlüğünü engellemiş ve dogmaların esaretiyle yol alan İslam dünyası, gerçek demokrasiye kapalı bir yönetim tarzını sürdürmüştür. Kur'an'daki esaslardan hareketle, İslam'ın demokrasiye açık olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Kur'an'ın bireyi inanç konusunda özgür kıldığı ve demokrasiye açık olduğu yolundaki ifadelerse, demokrasinin nitelikleri dikkate alındığında son derece yetersiz kalmaktadır. Zira üzerinde esas durulması gereken husus, bireyin özgürlüğü değil, devletin yönetim biçimini ve hukuku belirlemedeki tercihlerinde dogmalardan bağımsız olup olmadığıdır. İslam devleti ise, kendi varlığını korumak ve vahyin gerektirdiği sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuksal düzeni kurmak için Allah'ın sözü olarak kabul ettiği Kur'an'la bağlıdır. Profesör Doktor Nur Sertel, Dinde Siyasal İslam Tekeli 1997, sayfa 48 ve devamı. Ordinarius Profesör Doktor Hüseyin Nail Kubalı yıllar önce şöyle yazmıştı: "Laiklik, demokratik nizamın her nevi his, fikir ve kanaatlere aynı derecede saygı duyması, bunlar arasında adeta bir eşdeğer demektir. Bu manadaki laiklik bir kelimeyle hoşgörülük demektir. Laikliğe göre devletin her türlü dini akidelere saygı göstermesi, onlar karşısında tamamen tarafsız, objektif bir vaziyet alması lazımdır. Yani laik devlet ne dindardır ne de dinsizdir. Sadece dine yabancıdır. Bir devletin hukuki manası ile ve mutlak surette laik bir devlet olabilmesi için teşkilatında ve fonksiyonlarında dini akidelere kanuni bir müeyyide tanımaması, dini müesseselere ve faaliyetlere kendi içinde asla yer vermemesi lazımdır. Türk demokrasisinin laikliği, memleketimizin özel şartlarının icabı olarak devletçe önleyici ve aydınlatıcı bir himaye ve murakabeyi mümkün ve lüzumlu kılan, devlete dikkatli bir zabıta görevi yükleyen laiklik olmak gerekir." Hüseyin Nail Kubalı, Anayasa Hukuku Dersleri 1971, sayfa 254. Profesör Doktor Ergun Özbul'un konuya bir başka açıdan yaklaşarak şöyle diyor: "İslam dünyasında İslam dini, yüzyıllardan beri devlet ve toplum hayatını güçlü etkisi altında bulundurmuştur. Bu durumda, din hizmetlerinin devlet kontrolünden tamamen uzak biçimde cemaat örgütlerine bırakılması çok sakıncalı olur. Atatürk'ün Türk toplumu için çizdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak hedefinin gerçekleştirilmesini tehlikeye düşürebilirdi. Bu sebepledir ki Türk inkılabının laiklik anlayışı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devlet teşkilatı içinde yer almasını tercih etmiş ve bu sistem 1961 ve 82 anayasalarıyla sürdürülmüştür." Benzer görüşler Anayasa Mahkemesi'nin 1961 Anayasası döneminde verdiği bir kararda da dile getirilmiştir. Bu karara göre, laiklik ilkesi din ve devlet ilişkilerini düzenleyen bir ilke olması nedeniyle, her ülkenin içinde bulunduğu ve her dinin bünyesinin oluşturduğu koşullar arasındaki ayrılıkların, laiklik anlayışında da ortaya ayrımlar çıkarması zorunlu bir sonuçtur. Hristiyan dininin taşıdığı özelliğe göre din ve devlet işlerinin birbirine karışmama esasının, kilisenin bağımsızlığı biçiminde manalandırılmasında bir sakınca görülmemiştir. Çünkü Batı devletlerinde dinin kötüye kullanılması ve sömürülmesi, bizdeki şekilde bir sonuç doğurmadığından din ve devlet işlerinin birbirine karışmaması yönünden kabul edilen kilisenin bağımsızlığı durumu, devlet düzeni bakımından bir tehlike göstermemektedir. Oysa İslamlık bireylerin yalnız vicdanlarına ilişkin olan dini inanç bölümünü düzenlemekle kalmamış, aynı zamanda bütün toplum ilişkilerini, devlet faaliyetlerini ve hukuku da tanzim etmiştir. Bu durumda ülkemizde din hürriyetinin anayasayla çizilen sınırlarının ihlali, dinin sömürülmesi ve kötüye kullanılması, devletin laiklik esasına dayanan düzenine karşı gelinmesi anlamını taşımaktadır. 21.10.1971, 53-76. Laik bir devlette devlet yönetimi, din kurallarına göre değil, toplum ihtiyaçlarının akılcı ve bilimsel yönden değerlendirilmesine göre yürütülür. Bu ilkenin asgari ve azami olmak üzere iki anlamı vardır. Asgari, en az anlamında ilke, devlet işlemlerinin din kurallarına uygun olma zorunda bulunmamalarını ifade eder. Oysa dine bağlı, teokratik, devlet sisteminde devlet işlemlerinin hukuken geçerli olmaları, bunların din kurallarına uygunluğuna bağlıdır. Mesela 1876 Osmanlı Kanunu esasisi, padişaha ahkam-ı şer'iyenin icrası, şeriat hükümlerinin yerine getirilmesi, görev ve yetkisini verdiği gibi, madde 7, heyeti ayağını da, heyeti mebusanca kabul edilen kanun tasarısı ve tekliflerini, umuru diniyeye, din işlerine, uygunluk açısından denetlemekle görevli kılmıştı, madde 64. Laik bir devlette, hukuki işlemlerin geçerliğini böyle din kuralların uygunluk şartına bağlamak elbette mümkün değildir. Devlet yönetiminin din kurallarından etkilenmemesi ilkesinin azami, en geniş anlamı ise, devlet yönetiminde din kurallarından esinlenilmemesini ifade eder. Şüphesiz bunu gerçekleştirmek, ilkenin asgari anlamını gerçekleştirmekten daha güçtür ve akılcı düşünce tarzının topluma hakim olmasına bağlıdır. Ancak kabul etmek gerekir ki Atatürkçü laiklik anlayışı, laikliğin bu anlamda da gerçekleşmesini devlet yöneticilerinin dinsel kurallardan esinlenerek değil, toplum ihtiyaçlarını akıl ve bilim verilerine göre değerlendirerek kararlar vermelerini ve böylece toplumumuzun en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını gerektirir. Profesör Doktor Ergun Özbud'un Türk Anayasa Hukuku 3. Bası S57. Tüm bu görüşleri ve kararları göz önünde tutan Anayasa Mahkememiz, 1982 Anayasamızın yürürlükte olduğu bir dönemde verdiği kararla konuya tam bir açıklık getirmiştir. Ulusal egemenlik kavramı demokratik yapının temelidir. Demokratik düzense, dinsel gerekleri egemen kılmayı amaçlayan şeriat düzeninin karşıtıdır. Dinsel gereklere yönetimde ağırlık veren bir düzenleme demokratik olamaz. Demokratik devlet ancak laik devlettir. Dinsel gerekli düzenlemeler dinsel çabaları, zorlamaları, bunlarda dinsel ayrılıkları getirir. Sonuçta demokrasinin özgürlükçü, çoğulcu, hoşgörülü niteliği kalmaz. Laiklik, bireysel, toplumsal düzeyde ve devlet işlerinde metafizik dışında özgür düşünce gereklerine bağlanır. Kişisel ve toplumsal yaşamın siyasal yönden düzenlenmesinde aklın ve bilimin gereklerini zorunlu kılar. Herhangi bir dinin teolojik baskısına uyulmasını önler. Devletin temsil ettiği ve egemenlik gereği olarak kullandığı siyasal gücün düzenleyicisi hukuktur. Gerçekte, hukuksal bir kurum olan devletin tüm işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğu başlıca geçerli koşuludur. Devlet yönetiminde tüm düzenlemeler ancak hukuk kurallarına göre yapılır. Din kurallarına göre yapılan düzenlemeler hukuksal nitelik taşımaz. Din kurallarının kaynağı Tanrı'dır. İlahi istenç, irade, Tanrı buyrukları din kurallarının başlıca dayanağıdır. Hukukun kaynağı ise hukuku yaratan istenç olarak kendi ulusunun istencidir. Din, ulustan kaynaklanan bir değer olmadığından temelini ulusal istencin oluşturduğu bir düzende hukuk kaynağı sayılması olanaksızdır. Egemenliğin ulusu oluşuna dayanan hukuk düzenleriyle tanrısal buyruklara dayalı ilahi istenç arasında ilişki kurulamaz. Hukuk düzeni, dinsel düzeni dışarıda bırakan, varlığını hukuktan alıp hukukla sürdüren devlettir. Egemenlik insana dayalıdır. Özünde insan değeri bulunan egemenliğin hukuksal biçimleme ile devlet gücüne dönüşmesi, hukuk devletinin uygar yapısını açıklamaktadır. Bu yapıyı etkileyecek olumsuzluklar, hukuk devleti ilkesini tartışma konusu yapar. Yasalar dine dayanamaz ve bağlanamaz. Yasalar ilkelerini dinden değil, yaşamdan ve hukuktan almazlarsa, hukuk devleti niteliği zedelenir. Dine dayanan yasalar, vicdan özgürlüğünü benimsemediğinden, her din için ayrı yasalar gereğini ortaya çıkarır. Ulusal bir devlette bu tür bir düzenleme olamaz. Böyle düzenlemeler, din kurallarını benimseyenler için baskı aracı sayılabileceği gibi, ayrı dinler için de ayrılık aracı olur. Gelişmek ve ilerlemek için durağan din kurallarına değil, insanlığa ayak uydurmak, akla ve bilime öncelik tanımak gerekir. Siyasal düzenlemelerin kaynağı hukuk, dayanağı anayasadır. Başka kaynak ve dayanak aranamaz. Anayasa Mahkemesi'nin 7389 gün ve 1/12 sayılı kararı. 2. Anayasamızın metnine dahil olan başlangıç kısmı bir yabancı yazar tarafından şöyle değerlendirilmiştir. Başlangıçta yer alan laiklik ilkesinin gereği kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya karıştırılamayacağı şeklindeki ifade önem taşımaktadır. Bu ifadede laiklik ilkesi temel bir biçimiyle nitelenmiştir. Din ve devletin birbirinden ayrılığı. Laiklik ilkesi Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliği ifadesiyle aynı cümleye konularak laikliğin Atatürk ilke ve inkılaplarından özellikle Atatürk milliyetçiliğinden ayrı düşünülemeyeceği ortaya konmuş ve bir medeniyetçilik ilkesi olarak rolü vurgulanmıştır. Doktor Christian Rump, Türk Anayasa Hukukuna Giriş S54. 3. Anayasamızın ikinci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti sadece demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti değil, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu maddede yer aldığı için Cumhuriyetimizin değiştirilemez niteliklerinden olan Atatürk milliyetçiliğinin açıklığa kavuşturulmasında yarar bulunmaktadır. A. Biz milliyet fikirlerini tatbikte çok gecikmiş ve çok ilgisizlik göstermiş bir milletiz. Bunun zararlarını fazla faaliyetle telafiye çalışmalıyız. Çünkü tarih, hadiseler ve müşahedeler, insanlar ve milletler arasında hep milliyetin hakim olduğu gösterilmiştir. Özellikle bizim milletimiz, milliyetini ihmal edişinin çok acı cezalarını çekmiştir. Osmanlı İmparatorluğu içindeki çok çeşitli toplumlar hep millet inançlarına sarılarak milliyetçilik idealinin kuvvetiyle kendilerini kurtardılar. Biz ne olduğumuzu, onlardan ayrı ve onlara yabancı bir millet olduğumuzu sopayla içlerinden kovulunca anladık. Kuvvetimizin zayıfladığı anda bizi hor ve hakir gördüler. Anladık ki kabahatimiz kendimizi unutmuş olduğumuzmuş. Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, ilk önce biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti, hissi, fikri ve fiili olarak bütün davranış ve hareketlerimizle gösterelim. Bilelim ki, milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır. Atatürk'ün 26 Mart 1923 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan konuşması. B. Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri eğitimin sınırları ne olursa olsun, ilk önce her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. Dünyada milletler arası duruma göre böyle bir mücadelenin gerektirdiği manevi unsurlara sahip olmayan kişilere ve bu nitelikte kişilerden oluşan toplumlara hayat ve bağımsızlık yoktur. Çocuklarımızı aynı eğitim derecesinden geçirerek yetiştireceğiz. Kesinlikle bilmeliyiz ki iki parça halinde yaşayan milletler zayıftır. Atatürk'ün Atatürkçü Düşünce Sistemi 3. kitap sayfa 30-31'de yer alan konuşması. C. Yine Atatürk kendi el yazısıyla yazdığı Medeni Bilgiler adlı kitabında şöyle diyor. Din birliğinin de bir millet teşkilinde etkili olduğunu söyleyenler vardır. Fakat biz bizim gözümüz önündeki Türk milleti tablosunda bunun aksini görmekteyiz. Türkler İslamiyet'i kabul etmeden evvelde büyük bir milletti. İslamiyet'i kabul ettikten sonra bu din ne Arapların, ne aynı dinde bulunan Acemlerin ve ne de Mısırlıların vesairenin Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiçbir etki yapmadı. Bilakis Türk milletinin milli bağlarını gevşetti, milli hislerini, milli heyecanını uyuşturdu. Bu pek tabiydi. Çünkü İslam dininin gayesi bütün milliyetlerin üstünde kapsayıcı bir Arap milliyeti siyasetini indirgeniyordu. Bu Arap fikri ümmet kelimesiyle ifade olundu. Bu dini kabul edenler kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah kelimesinin her yerde yükseltilmesine hasretmeye mecburdular. Bununla beraber Allah'a kendi milli dilinde değil, Allah'ın Arap kavmine gönderdiği Arapça kitapla ibadet ve yakarmada bulunacaktı. Arapça öğrenmedikçe Allah'ın ne dediğini bilmeyecekti. Bu vaziyet karşısında Türk milleti birçok asırlar ne yaptığını ne yapacağını bilmeksizin adeta bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kur'an'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler. Başlarına geçebilmiş olan haris serdarlar, Türk milletince karışık cahil hocalar ağzıyla, ateş ve azapla müthiş bir muamma halinde kalan, dini, hırs ve siyasetlerine alet ittihaz ettiler. Milli duyguyu boğan, fani dünyaya kıymet verdirmeyen, sefaletler, zaruretler, felaketler his olunmaya başlayınca, asıl hakiki saadete o öldükten sonra ahirette kavuşacağını vaat ve temin eden dini akide ve dini his, millet uyandığı zaman onun şu acı hakikati görmesine mani olamadı. Bu feci manzara karşısında kalanlara, kendilerinden evvel ölenlerin ahiretteki saadetlerini düşünerek veya bir an evvel ölüm dileyerek ahiret hayatına kavuşmak telkin eden din hissi, dünyanın acısı dünyanın tokatıyla derhal Türk milletinin vicdanındaki çadırını yıktı, davetlileri Türk düşmanları olan Arap çöllerine gitti. Türk vicdanı umumisi derhal yüzlerce asırlık kudret ve ferahlığıyla büyük heyecanlarla çarpıyordu. Ne oldu? Türk'ün milli hissi artık ocağında ateşlenmişti. Artık Türk cenneti değil, eski, hakiki büyük Türk atalarının, mukaddes miraslarının son Türk ellerinin müdafaa ve muhafazasını düşünüyordu. İşte dinin, din hissinin Türk milliyetinde bıraktığı hatıra. Türk milleti milli hissi, dini hisle değil fakat insani hisle yan yana düşünmekten zevk alır. Vicdanında milli hissin yanında insani hissin şerefli yerini daima muhafaza etmekte iftihar eder. Medeni Bilgiler, S21-364 ve devamı.